Ayrım 7. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 93. 8. Duttepe Camii'nin yüksekliği. Orada insanlar mı yaşıyor? Mevlüt sokaklarda Ferhat'la kısmet satarken, Aktaşların evinde Süleyman'ın yanındayken hissettiğinden çok daha iyi hissediyordu kendini. Ferhat'a aklına gelen her şeyi hiç düşünmeden söyleyebilir, Ferhat da benzeri bir şeyler söyler gülüşürlerdi. Yaz akşamları yalnızlıktan korktuğu için gittiği Aktaşlar'da ise yemek yerken ağzından çıkan her sözün Süleyman ya da Korkut tarafından küçümsenip iğrenileceğini bildiği için ağzını açmak istemezdi. "Uğraşmayın benim Mevlütçüğüm, sizi çakallar, rahat bırakın onu," derdi Safiye teyze sık sık. Mevlüt, şehirde tutunacaksa Hasan amcası ve Süleyman ve Korkut'la iyi geçinmesi gerektiğini aklının bir köşesinden çıkarmazdı. İstanbul'da geçirdiği 4 yıldan sonra artık Mevlüt'ün hayallerinde ne akrabaya ne kimseye yamanmadan kendi işini kurmak vardı. Bunu da Ferhat'la yapacaklardı. "Sen olmasaydın buralara kadar gelmek benim aklıma asla gelmezdi," demişti bir öğleden sonra Ferhat ceplerindeki paraları sayarken. Sirkeci'den trenle vagonlarda da kontrolörden kaçıp satış yaparak Veli Efendi hipodromuna gelmişler. At yarışına meraklı kumarbaz erkeklerin aşırı ilgisiyle ellerindeki kutuları 2 saatte kazıtıp tüketmişlerdi. Futbol stadyumlarına, futbol takımlarının sezon açılış törenlerine, yaz turnuvalarına, spor ve sergi sarayındaki basketbol maçlarına gitmek böyle geldi akıllarına. Yeni bir fikirden para kazanınca gelecekte birlikte kuracakları işi hayal ederlerdi. En sevdikleri hayal bir gün Beyoğlu'nda bir lokanta, hiç olmazsa bir büfe sahibi olmaktı. Mevlüt para kazanmak için ortaya yeni fikirler attığında Ferhat, "Sende de çok sıkı bir kapitalist aklı var," der. Mevlüt bunun olumlu bir söz olduğunu düşünmez ama gururlanırdı. 1973 yazında Duttepe'de ikinci bir bahçe sineması açıldı. Film 2 katlı eski bir gecekondunun yan duvarında oynuyordu. Bazı akşamlar kısmet kutusuyla giden Mevlüt, Süleyman'ı veya Ferhat'ı da götürürdü oraya. Hepsi bilet almadan içeri sızmanın bir yolunu ararlardı. Mevlüt ilk başlarda bilet alıp kısmet kutusuyla içeri girdi. Hem Türkan Şoraylı filmleri seyretti hem de iş yaptı. Ama sonra oradan soğumaya başladı. Mahallede herkes onu tanıyordu. Kimse Mevlüt kısmetten, talihten söz ederken çok önemli bir şeyler işitiyormuş gibi yapamıyordu. Kasım'da Duttepe Camii'nin kapısının açılmasından, makine halılarının serilmesinden sonra ihtiyarlar kumar diye laf attıkları için Mevlüt oralarda kutusuyla gezinmiyordu artık. Duttepe'nin, Kültepe'nin namaza düşkün emeklileri ve ihtiyarları evlerinden ve gecekondudan bozma tek odalı küçük mescitten çıkmışlar, günde 5 vakit hevesle yeni camiye gidiyorlardı. Cuma namazları yoğun ve istekli bir kalabalıkla kılınıyordu. 1974 başında Kurban Bayramı sabahı Duttepe Camii'nin bir çeşit resmi açılışı yapıldı. Akşamdan yıkanan, temiz kıyafetler hazırlayan, beyaz okul gömleğini ütüleyen Mevlüt, babasıyla erkenden kalktı. Cami ve son cemaat yeri civar tepelerden gelen binlerce erkeğin kalabalığıyla yarım saat önceden dolmuştu. İçeri girmekte zorlandılar. Ama bu tarihi güne tanık olup önde yer almak isteyen babasının dirsekleye itekleye, "Kusura bakma hemşerim, bir tebliğ var," diye yol açmasıyla ön saflarda yer almayı başardılar. Mustafa Efendi: "Biz ön safta namazımızı kılarken caminin kurucusu Hacı Hamit Vural da 2 sıra önümüzdeydi. Köyden getirdiği adamlarıyla her türlü haydutluğu yapan bu adama o sabah şükrettim. Hay Allah senden razı olsun," dedim. Camiyi dolduran kalabalığın uğultusu, fısıltıyla konuşanların coşkusu bir anda mutlu etti beni. Hep birlikte aynı coşkuyla namaz kılışımız, karanlığın içinden çıkıp gelen o sessiz ama vakur müminler ordusunun varlığı o kadar iyi geldi ki bana, sanki haftalardır Kur'an-ı Kerim okuyormuşum gibi hissettim kendimi. Huşu ile ve ayrı makamlarla "Allahu Ekber" dedim ve "Allahu Ekber" dedim. Hoca Efendi hutbe verirken, "Allah'ım bu milleti, bu cemaati şu anda kar, kış, sabah akşam demeden işinin başında çalışanları koru," derken çok içlendim. "Ekmek parası için Anadolu'muzun uzak köylerinden buralara gelip satıcılık yapanları koru Allah'ım," dedi. "Onların işlerini rast getir, günahlarını bağışla," dedi. Gözlerim sulanıyordu. Böylece vaiz, "Allah'ım devletimize güç, ordumuza kuvvet, polisimize sabır ver," dedikçe ben de heyecanlanarak herkesle birlikte "Amin" dedim. Hutbe bitip cemaat birbiriyle gülüşüp şakalaşarak öpüşüp bayramlaşmaya başlayınca Cami Yapım Derneği'nin kutusuna 10 lira attım. Mevlüt'ü kolundan tuttum, Hacı Hamit Vural'ın elini öpsün diye o yana götürdüm. Hasan amcasıyla Korkut ve Süleyman da el öpme kuyruğundaydılar. Mevlüt önce amcaoğullarıyla öpüştü, sonra Hasan amcasının elini öpüp 50 lira bahşiş aldı. Hacı Hamit Vural'ın çevresi adamları ve el öpenleriyle öyle bir sarılmıştı ki bize sıra ancak yarım saat sonra gelebildi. Duttepe'de evde börek yapan Safiye yengemi de beklettik böylece. Güzel bir bayram yemeği oldu. Kendimi tutamayıp bir kere "Bu evde yalnız benim değil Mevlüt'ün de hakkı var." dedim ama Hasan duymazlıktan geldi. Böreklerini bitiren çocuklar da babalarıyla amcaları yine mal mülk kavgası yapacaklar sanıp bahçeye çıkıp kaçtılar ama biz kavga etmedik o bayram. Hacı Hamit Vural. Cami en sonunda herkesi mutlu etti. Duttepe'de, Kültepe'de ne kadar sahipsiz gariban varsa, Aleviler de gelseydi daha iyiydi, bu mübarek günde sıra olup elimi öptüler. Her birine bankadan bayram için aldığımız destelerdeki gıcır gıcır kağıt 100 liralıklardan verdim bir tane. Bugünü de bana gösterdiği için Cenab-ı Allah'a gözyaşlarıyla şükrettim. 1930'larda rahmetli babam Rize'nin dağlarında eşeğiyle köyden köye gider, çerçilik yapar, şehirden aldığı ıvır zıvırı satardı. Ben de tam baba işini devralıyordum ki İkinci Cihan Harbi patlak verdi, askeri aldılar. Çanakkale'ye götürdüler. Savaşa girmedik ama Çanakkale'de 4 yıl Boğaz'ı mevzileri bekledik. Samsunlu olan Levazımcı komutanım, "Hamit sen çok akıllısın, köyüne dönme, yazık sana, İstanbul'a gel, sana iş bulayım," dedi. Nur içinde yatsın rahmetli. Savaştan sonra sayesinde Feriköy'de bir bakkala çırak girdim. O zaman ne bakkal çırağı vardı ne de evlere servis. Fırından ekmek alıp eşekle küfede dağıtırdım. Baktım biz de bu işi yapabiliriz. Kasımpaşa'da Piyale Paşa İlkokulu'na yakın bir bakkal açtım. Derken boş ucuz kasalara yapsat inşaat yaptık. Kağıthanede küçük bir fırın da açtım. Şehirde o zaman çalışacak adam çok iyi ama hepsi ham insanlar. İnsan elin köylüsüne güvenemiyor zaten. Bizim köyden adam getirmeye ilk önce akrabalardan başladım. Duttepe'de barakalar vardı o zaman. Gelen gençleri, hepsi elimi öper saygılıydı, orada yatırırdık. Yeni arsalar çevirdik, hamdolsun işler iyi gidiyordu. Bunca bekar erkek bunlar nasıl namaz kılacak? Allah'larına nasıl şükredecek ki kendini iyi hissedip çalışacak? Hacca ilk gidişimde hem Allah'ıma, Hazreti Peygamber'e dua ettim hem de bunu düşündüm. Ben yapayım dedim. Fırından, inşaatlardan gelen paranın bir kısmını bir kenara koydum. Demir çimento aldım. Valiye çıktık, arsa istedik. Zenginlerimize gittik, para istedik. Bazısı Allah razı olsun verdi, bazısı da Duttepe mi, orada insanlar mı yaşıyor dedi. O zaman ben de dedim ki kendi kendime, ben öyle bir cami dikeceğim ki Duttepe'nin üstüne, Nişantaşı'ndaki vali konağından, Taksim'deki apartmanın tepesinden bakınca görüp anlayacaksın. Duttepe'de, Kültepe'de, Gültepe'de, Harmantepe'de yaşayan var mı? Caminin temelini atıp üstünü şöyle bir örttükten sonra her cuma namazında elimde kutum, kapısına dikilip para topladım. Garibanı zenginler versin dedi, zengini kendi dükkanından çimento alıyor der, vermezdi. Ben de cebimden verdim. Bir inşaatta boş kalmış 3 işçi mi var? Bir yerde demirimiz fazla mı gelmiş? Hepsini camiye yollardım. Kıskançlar, dediler ki, "Ey Hacı Hamit, senin kubben çok büyük, çok iddialı oldu. Ahşap kalıplar sökülünce Allah bunu başına yıkar da ne kadar mağrur olduğunu anlarsın." Kalıplar sökülürken ben de kubbenin altında durdum, yıkılmadı. Allah'ıma şükrettim. Kubbenin tepesine çıktım, ağladım. Sonra başım döndü. Futbol topunun üstündeki karınca misali, kubbenin tepesinde önce bir çember görürsün, sonra da aşağıdaki bütün alemi fark edersin. En tepesinden bakarken kubbenin alt kısmını göremezsen sanki ölümle alem arasındaki çizgi silinir de korkarsın. Şehirden geçen münafıklar yine de dediler ki, "Nerede göremiyoruz senin kubbeni?" O zaman minareye kuvvet verdim. 3 yıl geçti dediler ki, "Sen padişah mısın ki 3 şerefeli minare yapıyorsun?" Minarenin dar merdivenlerinden ustamızla her seferinde daha yükseğe çıkar, en yukarıda başım döner, gözüm kararırdı. Dediler ki, "Duttepe köydür. 3'er şerefeli 2 minare köy camiinde hiç olur mu?" Duttepe köyse, Duttepe Hacı Hamit Vural'ın camii de Türkiye'nin en büyük köy camisi olsun, dedim. Cevap bile vermediler. 1 sene geçti. Bu sefer de dediler ki, "Duttepe köy değil İstanbul'dur. Sizi de belediye yaptık. Şimdi oyunu bize ver bakalım." Seçimden önce hepsi gelip benim kahvemi içip, "Cami maşallah ne güzel olmuş," deyip oy dilenmeye, "Hacı Hamit, Adımlarına söyle de bize oy versinler demeye başladılar. Evet, bunlar benim adamlarımdır, doğrudur. Bu yüzden size hiç güvenmezler. Benim istediğim adama oy verirler dedim ben de onlara. 9. Neriman. Şehri şehir yapan şey. 1974 Mart'ında bir akşamüstü yoğurt takımlarını bir dostun merdiven altına bıraktıktan sonra Pangaltı'dan Şişli'ye doğru yürüyordu ki Mevlüt Site Sineması'nın önünde hoş bir kadının yarı tanıdık yüzüyle karşılaştı ve tam ne yaptığını bile düşünemeden geri dönüp onu takip etmeye başladı. Bazı sınıf arkadaşlarının Duttepe'li yaşıtlarının bir çeşit gençlik eğlencesi olarak sokakta karşılaştıkları ve hiç tanımadıkları kadınları uzaktan takip ettiklerini biliyordu Mevlüt. Bu takipçilerin sonra anlattığı hikayeleri bazısını çirkin bulduğu için onaylamaz, bazısını karı takip et der gibi arkasına bana bakıyor. Aşırı palavra bulduğu için ciddiye almazdı. Ama kadını takip ederken hissettiklerini ciddiye aldı. Çünkü yaptığı şeyden hoşlanıyor, bir daha yapabileceğini korkarak hissediyordu. Kadın Osman Bey'in arkalarında bir apartmana girdi. Mevlüt bu binaya birkaç kere girdiğini, yoğurt verdiğini hatırlıyordu. Herhalde yüzünü o zaman görmüştü ama devamlı bir müşterisi de yoktu orada. Kadının hangi katta, kaç numarada olduğunu öğrenmeye çalışmadı ama fırsat buldukça ona ilk rastladığı yere gitti. Yoğurt yükünün hafif olduğu bir başka sefer, bir öğle vakti, kadını uzaktan görünce bu sefer sırtında sırıkla onu izleyip Elma Dağ'da İngiliz Hava Yolları'nın yazıhanesine girdiğini gördü. Kadın orada çalışıyordu. Mevlüt ona Neriman adını verdi. Televizyonda gördüğü bir filmdeki Neriman, namusu için hayatını veren mert bir kadındı. Neriman tabii İngiliz değildi ama İngiliz Hava Yolları'na Türkiye'den müşteri buluyordu. Bazen yazıhanenin alt katında bir masada oturuyor, içeri girenlere bilet satıyordu. Mevlüt onun işini ciddiye almasını seviyordu. Bazen de orada gözükmüyordu hiç. Mevlüt onu yazıhanede göremeyince üzülüyor, beklemeyi de hiç sevmiyordu. Bazen Neriman'la arasında özel bir günah, bir sır varmış gibi hissediyordu. Suçluluk duygusunun kendisini ona bağladığını çabuk keşfetmişti. Neriman'ın boyu uzuncaydı. Mevlüt onun kestane rengi saçlarını çok uzaktan, başka pek çok baş arasından bir leke olarak bile hemen seçebiliyordu. Fazla hızlı yürümezdi Neriman ama liseli bir genç gibi hareketli, kararlıydı. Mevlüt onun kendisinden 10 yaş büyük olduğunu tahmin ediyordu. Kendisinden çok uzakta yürürken bile Mevlüt Neriman'ın kafasının içinden neler geçirdiğini tahmin ediyordu. Sağa sapacak şimdi diyordu kendi kendine ve Neriman gerçekten sağa sapıyor ve Osman Bey'in bir arka sokağındaki evine gidiyordu. Evinin nerede olduğunu, ne iş yaptığını, bir büfeden çakmak aldığını, demek ki sigara içiyordu. Ayağındaki siyah ayakkabıları aslında her gün giymediğini, az sinemasının önünden her geçişinde film afişlerine ve fotoğraflarına bakmak için adımlarını yavaşlattığını bilmek Mevlüt'e tuhaf bir güç veriyordu. Onu takip ettiğini, hakkında ne kadar çok şey bildiğini Neriman'ın öğrenmesini ilk karşılaşmalarından 3 ay sonra istemeye başladı. Bu 3 ayda Mevlüt Neriman'ı sokakta yalnızca 7 kere takip etmişti. Sayı büyük değildi ama Neriman öğrenirse elbette hoş karşılamazdı. Hatta onun sapık olduğunu düşünebilirdi. Mevlüt bu tepkinin ilk bakışta haksız olmayacağını kabul ediyordu. Birisi köydeki ablalarını kendisinin Neriman'ı takip ettiği gibi takip etse Mevlüt o iti dövmek isterdi. Ama İstanbul bir köy değildi. Şehirde tanımadığı bir kadını takip ettiğini sandığın kişi aslında Mevlüt gibi kafasında önemli düşünceler taşıyan ve ileride büyük işler başaracak biri de çıkabilirdi. İnsan şehirde kalabalık içinde yalnız olabilirdi ve şehri şehir yapan şey de zaten kalabalık içinde insanın kafasındaki tuhaflığı saklayabilme imkanıydı. Neriman kalabalık içerisinde yürürken Mevlüt bazen hızını yavaşlatır ve mesafenin iyice açılmasından iki nedenle hoşlanırdı. 1. Şehrin kalabalığı içerisinde ne kadar uzakta olursa olsun bu küçük kestane rengi lekenin Neriman olduğunu, onun nasıl hareket edeceğini bilmek Mevlüt'te sanki aralarında çok özel bir ruhsal yakınlık olduğu izlenimini uyandırıyordu. 2. Aralarına giren bütün binalar, dükkanlar, vitrinler, insanlar, reklamlar, sinema afişleri Neriman'la paylaştığı bir hayatın parçalarıymış gibi gelirdi Mevlüt'e. Aralarındaki adımların sayısı arttıkça sanki ortak hatıraları da artıyordu. Bazen birisinin ona sataştığını, yan kesicilerin lacivert el çantasını kapmaya çalıştığını ya da elindeki mendili düşürdüğünü hayal ederdi. Hemen olay yerine yetişecek, Neriman'ı kurtaracak ya da düşürdüğü mendilini ona dikkatle verecekti. Neriman ona teşekkür ederken çevredekiler bu delikanlının ne kadar efendice davrandığını söyleyecekler ve Neriman da Mevlüt'ün ona duyduğu ilgiyi fark edecekti. Bir keresinde Sokaktan geçenleri Amerikan sigarası satmaya çalışan gençlerden biri, çoğu Adanalıydı bunların, Neriman'a fazla ısrar etti. Neriman da ona dönüp bir şey söyledi. "Peşimi bırak," dediğini hayal etti Mevlüt. Ama sırnaşık genç peşinden gelmeye devam etti. Mevlüt aynı anda adımlarını hızlandırdı. Birden Neriman geri döndü. Elindeki bir kağıt parayı bir anda gence verirken aynı hızla bir kırmızı Marlboro alıp cebine attı. Mevlüt kaçak sigara satan gencin yanına gelince "bir daha dikkat et, tamam mı?" gibi bir laf etmeyi, Neriman'ın koruyucu suymuş gibi davranmayı hayal etti. Ama böyle arsız insanlar için değmezdi bu. Üstelik Neriman'ın sokaktan kaçak sigara almasından hoşlanmamıştı. Yaz başında lise 1'e en sonunda bitirdiği günlerde Neriman'ı takip ederken yaşadığı bir başka tecrübeyi Mevlüt aylarca unutamadı. Osman Bey'de kaldırımda iki adam Neriman'a önce laf attılar. Neriman onları işitmezlikten gelerek yoluna devam edince de arkasından geldiler. Mevlüt koşarak yaklaşıyordu ki Neriman durdu, adamlara döndü, tanıyıp gülümsedi ve eski arkadaşlarını görmüş birinin heyecanıyla elini kolunu oynatarak heyecanla onlarla sohbet etti. Neriman'dan ayrılan iki adam aralarında konuşup gülüşerek yanından geçerlerken Mevlüt konuşmalarına kulak kesildi ama Neriman'la ilgili kötü bir şey dediklerini işitmedi. İkinci döneminde daha zor gibi bir şey dediklerini işitti Mevlüt yalnızca. Ama ne doğru işittiğinden emin olabildi ne de Neriman'dan söz ettiklerinden. Kimdi bu iki adam? Yanlarından geçerlerken onlara "beyler, ben o hanımı sizlerden daha iyi tanıyorum" demek geldi içinden. Bazen de uzun bir süre hiç karşılaşmadıkları için Neriman'a küser, yoldan geçen kadınlar arasında başka Nerimanlar arardı. Sırtında yoğurtçu sırığı yokken birkaç kere böyle adaylar buldu. Arkalarından evlerine kadar yürüdü. Bir keresinde Ömer Hayyam durağından otobüse atlayıp ta Laleli'ye kadar gitti. Bu yeni kadınların kendisini başka mahallelere sürüklemelerinden, onlar hakkında bir şeyler öğrenip hayaller kurmaktan hoşlanıyordu ama onlara bağlanamıyordu. Kurduğu hayaller, kadın takip eden diğer okul arkadaşlarının ve serserilerin anlattığı türden şeylerdi aslında. Mevlüt bir kere bile Neriman'ı düşünerek 31 çekmemişti. Neriman'a duyduğu şeylerin saflığı, hissettiği bağlılığın ve saygının da temeliydi. O yıl okula az gitti. Hocalara kabadayılık edip düşman kazanacak kadar saldırgan değilse, aynı sınıfta ikinci yılını okuyan bir öğrenciye hiçbir hoca bir daha kırık not vermek istemezdi. Çünkü öğrenci o zaman okuldan atılırdı. Mevlüt buna güvendiği için yoklama kağıdına adının yazılmamasını ayarlıyor, okulla hiç ilgilenmiyordu. Sene sonunda sınıfı geçince Ferhat'la birlikte yazın kısmet satmaya karar verdiler. Babası köye döndükten sonra evde tek başına yaşamak Mevlüt'ü daha da mutlu etti. Üstelik Ferhat'la iyi para kazanıyordu. Bir sabah Süleyman kapıyı vurdu. Bu sefer Mevlüt hemen açtı. "Savaş çıktı oğlum," dedi amcasının oğlu. "Kıbrıs'ı fethediyoruz." Mevlüt onunla Duttepe'ye amcasının evine gitti. Herkes televizyonun başındaydı. Askeri marşlar çalıyor, tank ve uçak görüntüleri veriliyor ve Korkut atılıp hemen C-160, M-47 diye tiplerini söylüyordu. Sonra Ecevit'in aynı görüntüsü, "Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin" deyişi tekrarlanıyordu. Ecevit'e komünist diyen Korkut onu affetmişti. Ekranda Makaryos ya da Yunan generalleri belirince bir küfür savuruyor, hep birlikte gülüşüyorlardı. Duttepe durağında indiler. Kahvelere uğradılar. Mutlu ve heyecanlı bir kalabalıkla doluydu her yer. Ve herkes aynı görüntülere, jetlerin uçuşuna, tanklarla bayraklara, Atatürk ve paşalara bakıyordu. Asker kaçaklarının derhal şubelerine gitmeleri de düzenli aralıklarla televizyonda duyuruluyor. Korkut da her seferinde "ben zaten kendim gidecektim" diyordu. Sıkı yönetim ülkede her zaman olduğu gibi zaten vardı. Bir de İstanbul'da gece karartma ilan edilmişti şimdi. Mevlüt dükkanının lambalarını bekçi ve ceza korkusuyla karartan Hasan amcasına Süleyman'la yardım etti. Ucuz ve kaba bir mavi kağıttan bardak büyüklüğünde parçalar keserek çıplak ampullerin çevresine şapka gibi özenle geçirdiler. "Dışarıdan gözüküyor mu? Perdeyi çek. Yunan uçağı bunu göremez ama bekçi görür" diye konuşup gülüşüyorlardı. Mevlüt ders kitaplarından anlatılan, Orta Asya'dan gelen o Türklerden olduğunu hissetti o gece. Ama Kültepe'ye kendi evine döner dönmez başka bir ruh haline girdi. Türkiye'den çok daha küçük olan Yunanistan bize saldırmaz, saldırsa Kültepe'yi bombalamaz diye mantık yürüttü ve alemdeki yerini düşündü. Evde lambaları yakmamıştı. Tıpkı İstanbul'a ilk geldiği günlerde olduğu gibi diğer tepelerde yaşayan insanların kalabalığını göremiyor ama karanlıkta hissediyordu. 5 yıl önce yarısı boş olan tepeler şimdi evlerle dolmuş, daha uzaklardaki boş tepelerde bile elektrik direkleri ve minareler yükselmişti. Şimdi bütün bu yerler İstanbul'la birlikte karanlıkta olduğu için Mevlüt Temmuz göğündeki yıldızları görebiliyordu. Toprağa uzandı, uzun uzun yıldızları seyretti ve Neriman'ı düşündü. O da Mevlüt gibi evinde karartma yapmış mıydı? Mevlüt, bacaklarının kendisini Neriman'ın yürüdüğü sokaklara daha sık götüreceğini seziyordu. 10. Cami duvarına komünist afişi asmanın sonuçları. Tanrı Türk'ü korusun. Mevlüt Duttepe ve Kültepe arasındaki gerginliklerin artışını görüyor, kan davasına dönüşmekte olan kavgalara tanık oluyordu ama iki tepe arasında filmlerden çıkma kanlı bir savaşın yaklaşmakta olduğunu sezemiyordu. Çünkü karşılıklı bu iki tepede yaşayanlar arasında ilk bakışta derin, kanlı bir çatışmaya yol açabilecek farklılıklar yoktu. Her iki tepeye de ilk gece kondular 1950'lerin ortasında biriket, çamur, teneke karışımıyla yapılmıştı. Bu evlere yoksul Anadolu köylerinden göç edenler yerleşmişti. Her iki tepede erkeklerin yarısı gece uyurken mavi çubuklu çubukların kalınlığı arasında farklılıklar olsa da pijama giyer, diğer yarısı da hiç pijama giymez, mevsime göre kollu kolsuz eski bir atlet üzerine gömlek, yelek ya da kazakla idare ederdi. Her iki tepede yaşayan kadınların %97'si tıpkı analarının köyde yaptığı gibi sokağa çıkarken başlarını örterlerdi. Hepsi de köyde doğmuşlardı ama şimdi şehirde sokak dedikleri şeyin bambaşka bir şey olduğunu keşfediyorlar ve yazları bile sokağa çıkınca üzerlerine bol gelen solmuş koyu lacivert ya da solmuş koyu kahverengi renkte bir pardüsü giyiyorlardı. Her iki tepede de çoğunluk evlerini hayatlarının sonuna kadar yaşayacakları bir yer olarak değil de ya zengin olup köye dönmeden önce başlarını sokacakları bir sığınak ya da şehirdeki apartman dairelerinden birine taşınmak için gerekli fırsatı beklerken kaldıkları yer olarak görüyorlardı. Hem Kültepe hem de Duttepe'de yaşayanlar rüyalarında düzenli aralıklarla ve şaşırtıcı benzerliklerle aynı kişileri görüyorlardı. Erkek çocukları ilkokuldaki kadın öğretmen, kız çocukları Atatürk, yetişkin erkekler Hazreti Muhammed, yetişkin kadınlar adı belirsiz uzun boylu batılı bir film yıldızı, yaşlı erkekler süt içen bir melek, yaşlı kadınlar iyi haber getiren genç postacı. Bu rüyaları gördükten sonra bir tebliğ aldıkları için gurur duyuyor ve özel bir insan olduklarını anlıyorlar ama rüyalarını nadiren bir başkasıyla paylaşıyorlardı. Kültepe'ye ve Duttepe'ye elektrik 1966 yılında, musluk suyu 1970 yılında ve ilk asfalt yol 1973'te tam aynı günlerde gelmişti. Ve bu yüzden zaman farkından dolayı iki tepe arasında kıskançlık olmamıştı. Hem Kültepe'de hem de Duttepe'de 1970'lerin ortasında her iki evin birinde siyah beyaz görüntüyü net göstermeyen bir televizyon vardı. Babalar ve oğullar her iki günde bir kendi yapımları antenleri ayarlamak için uğraşırlardı. Ve futbol maçı, Eurovizyon yarışması, Türk filmi gibi önemli yayınlar sırasında televizyonu olmayanlar olanlara misafirliğe gider, her iki tepede de evlerde kalabalığa çayı kadınlar sunardı. Her iki tepenin ekmek ihtiyacı Hacı Hamit Vural'ın fırınından sağlanıyordu. Her iki tepede de en çok tüketilen 5 gıda maddesi sırasıyla 1 gramajı düşük ekmek, 2 domates yazları ve sonbaharda, 3 patates, 4 soğan ve 5 portakaldı. Ama bazılarına göre bu istatistikler tıpkı Hacı Hamit'in ekmeğinin gramajı gibi yanıltıcıydı. Çünkü toplumların hayatını belirleyen önemli şeyler insanların birbirlerine benzeyen yanlarından değil benzemeyen yanlarından çıkıyordu. 20 yılda Duttepe ve Kültepe arasındaki bazı temel farklılıklar da oluşmuştu. Duttepe'nin en gösterişli yerine Hacı Hamit Vural'ın yaptırdığı cami hakimdi. Sıcak yaz günlerinde yukarıdaki zarif pencerelerden ışık süzülürken içi hoş ve serin olur, insan bu alemi yarattığı için Allah'a şükretmek ister, içindeki isyancı duygulara böylece hakim olurdu. Kültepe'nin en manzaralı yerine ise Mevlüt'ün İstanbul'a ilk geldiği günde gördüğü paslı dev elektrik direği ve üzerindeki kuru kafa hakimdi. Duttepelilerin ve Kültepelilerin %99'u Ramazan'da resmen oruç tutuyordu. Ama Kültepe'de Ramazan'da gerçekten oruç tutanların oranı %70'den fazla değildi. Çünkü Kültepe'de Bingöl, Dersim, Sivas, Erzincan civarından 1960'ların sonunda gelmiş Aleviler de yaşıyordu. Kültepe'nin Alevileri Duttepe'ye camiye namaza da gitmiyorlardı. Kültepe'de Duttepe'de olduğundan çok daha fazla Kürt vardı ama Kürtler dahil kimse bu kelimeyi ulu orta kullanmaktan hoşlanmadığı için bu bilgi her iki tepede de insanların şahsi görüşü olarak şimdilik kafalarının bir köşesinde tıpkı yalnızca evde konuşulan bir dil gibi uyuklamaktaydı. Duttepe'nin girişindeki memleket kahvehanesindeki arka masaların birinde kendilerine milliyetçi ülkücü diyen gençler oturmaya başlamıştı. Ülkeleri komünist Rus ve Çin devletlerinin esareti altındaki Orta Asya Türklerini Semerkant, Taşkent, Buhara, Sincan özgürleştirmekti. Bunun için her şeyi göze almaya hatta öldürmeye bile hazırdılar. Kültepe'nin girişindeki yurt kahvehanesindeki arka masaların birinde kendilerine solcu sosyalist diyen gençler oturmaya başlamıştı. İdealleri Rusya'daki ya da Çin'deki gibi özgür bir toplum yaratmaktı. Bunun için her şeyi göze almaya hatta ölmeye bile hazırdılar. Lisenin ikinci sınıfını da bir yıl çaktıktan sonra zorlukla bitirince Mevlüt dersleri izlemeyi artık bütünüyle bırakmıştı. Sınav günleri bile gitmiyordu okula. Babası da durumun farkındaydı. Mevlüt da yarın sınav var deyip çalışıyormuş gibi bile yapmıyordu artık. Bir akşam canı sigara istiyordu. Bir anda evden çıkıp Ferhat'a gitti. Arka bahçede yanında bir başka genç bir kovaya bir şeyler döküyor, karıştırıyordu. "Bu sut kostik," dedi Ferhat. "İçine biraz un atınca yapışkan olur. Afişe çıkıyoruz. Sen de gel istersen." Öteki gence döndü. "Mevlüt iyi çocuktur, bizdendir. Ali, Mevlüt." Mevlüt uzun boylu Ali ile el sıkıştı. Ali bir sigara tuttu, Bafra'ydı. Mevlüt onlara katıldı. Bu tehlikeli işi Mert olduğu için yaptığına inanıyordu. Karanlık ara sokaklardan hiç kimseye görünmeden ağır ağır ilerlediler. Ferhat uygun bir yer görünce hemen duruyor, elindeki kovayı yere koyup fırçayla asitli yapışkan suyu düzgünce bir zemine bir duvara sürüyordu. Aynı anda Ali kolunun altında taşıdığı afişlerden bir tanesini çekip ıslak zemin üzerinde hünerle ve hızla açarak yapıştırıyordu. Ali'nin eli afişi duvara yayarak yapıştırırken Ferhat'ın elindeki fırça afişin bir de öteki yüzü üzerinde özellikle kenarlarda hızla geziniyordu. Mevlüt gözcüydü. Duttepe'nin aşağı mahallelerinde televizyon misafirliğinden gülüşe kuluşa dönerken bir anne baba ve ben uyumayacağım diyen bir erkek çocuk afişçilere neredeyse çarpıyorlardı ama görmediler onları. Geçerken hepsi nefeslerini tuttular. Afişe çıkma gece satıcılık yapmaya benziyordu. Evde bazı sıvıları, tozları büyücü gibi birbirine karıştırıp karanlık sokaklara çıkıyordum. Ama satıcı gürültü eder, bağırıp zilini çalarken afişçi gece gibi sessiz olmalıydı. Aşağıdaki kahvelerin, çarşının, Hacı Hamit'in fırınının önünden geçmemek için yolu uzattılar. Duttepe'ye varınca Ferhat fısıldayarak konuşmaya başladı ve Mevlüt düşman arazisini sıran bir gerilla gibi hissetti kendini. Gözcülük görevini Ferhat aldı. Mevlüt da kovayı taşıyıp fırçayla duvara yapıştırıcı sürüyordu. Yağmur başladı, sokaklar tenhalaştı, tuhaf bir ölüm kokusu aldı Mevlüt. Uzaklardan bir yerden silah sesleri tepeler arasında yankılandı. Üçü de durup birbirlerine baktılar. Mevlüt duvarlara yapıştıkları afişin üzerinde yazılanları ilk defa konuyu ciddiyetle düşünerek okudu. Hüseyin Alkan'ın katillerinden hesap sorulacak. TMLKHPMLC. Altında da orak çekiçler ve kızıl bayraklardan yapılmış bir çeşit alt kenar süslemesi vardı. Hüseyin Alkan'ın kim olduğunu bilmiyordu Mevlüt ama onun da Ferhat ve Ali gibi Alevi olduğunu, onların kendilerine solcu denmesini istediklerini anlıyor ve kendi de Alevi olmadığı için hem suçluluk hem de bir üstünlük duyuyordu. Yağmur hızlanınca sokaklar daha sessizleşti. Köpekler havlamayı kesti. Bir saçağın altına sığındıklarında Ferhat fısıldayarak anlattı. Hüseyin Alkan, Duttepe'li ülkücüler tarafından kahveden dönerken 2 hafta önce vurulmuştu. Amcasının sokağına girdiler. Mevlüt İstanbul'a geldiğinden beri yüzlerce kere girdiği, Süleyman, Korkut ve teyzesiyle mutlu saatler geçirdiği eve bir an Afiş Hasan öfkeli solcu gözüyle bakınca babasının öfkesine hak verdi. Birlikte yaptıkları bu evi amcası ve oğulları Aktaşlar hep birlikte ellerinden göstere göstere almışlardı. Kimse yoktu ortalıklarda. Mevlüt evin arka duvarının en görünür yerine fırçayla bolca yapışkan sürdü. Ali 2 tane afiş yapıştırdı. Bahçedeki köpek Mevlüt'ün kokusunu alıp tanıdığı için kuyruk sallıyor, hiç ses çıkarmıyordu. Arka ve yan duvarlara da afiş yapıştırdılar. "Yeter, görecekler," diye fısıldadı Ferhat. Mevlüt'ün öfkesinden korkmuştu. Yasak bir şey yapmanın verdiği özgürlük duygusu Mevlüt'ün başını döndürmüştü. Sutkostiğin yoğun asiti parmaklarının ucunu elinin üstünü yakıyor, yağmurda ıslanıyor ama aldırmıyordu. Boş sokaklarda afiş asa asa tepenin yukarılarına çıktılar. Hacı Hamit Vural Camii'nin meydana bakan duvarında çok iri harflerle "Afiş asmak yasaktır," yazıyordu. Yazının üzerine sabun deterjan reklamları, milliyetçi ülkücü derneklerin "Tanrı Türk'ü korusun" diyen afişleri ve Kur'an kursu duyuruları yapıştırılmıştı. Mevlüt bütün bu kağıtların üzerine zevkle yapışkan sürdü ve kısa sürede bütün duvarı kendi afişleriyle donattılar. Avluda da kimsecikler yoktu. Avlu duvarını da içeriden afişlediler. Bir gürültü işittiler. Rüzgarda vuran bir kapıydı ama ilk anda silah sesi sanıp koştular. Mevlüt elindeki kovadan üstüne başına sıvı sürüldüğünü hissediyor ama yine de koşuyordu. Dut tepeden uzaklaştılar ama korkularından utandıkları için diğer tepelerde ellerindeki afişler bitene kadar çalıştılar. Gecenin sonunda yer yer kanayan elleri asitten ateş gibi yanıyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 105.